Ayrım 2.
8. ay olmuş ve biz yine maaş alamamıştık. Zaten öyle bir umudumuz da kalmamıştı. Artık hiçbir yönetici, dayanın arkadaşlar toplantısı yapmıyordu. Hiçbiri geleceğe dönük bir vaatte bulunamıyordu. Çünkü artık başımızda hiç yönetici kalmamıştı. Hemen hepsi çekip gitmiş, bizi kaderimizle baş başa bırakmışlardı. Eskici yatağımın para etmeyeceğini söyleyince gururum çok incinmişti. Ama artık hiçbir şeye öfke duyamıyordum. Sustum. Ne diyebilirdim ki? Kitaplarım, daktilom, bir iki torbaya sıkıştırdığım elbisemle yıllar önce ayrıldığım karımın evine döndüm. Merhametli kadınmış. Beni evine aldı. Üstelik yol paramı bazen o veriyordu. Gazetede her şeye rağmen kalanlar arasında kalp krizi geçirenler oluyordu. Asil Nadir'in sahibi olduğu Günaydın gazetesinde gencecik bir basın emekçisi bu yaşanan sıkıntı ve gerginlikten ötürü kalp krizi geçirmiş ve hayatını yitirmişti. Umutsuzluk en bulaşıcı mikroptu. Asil Nadir'in döneceğini, birikmiş paralarını faizleriyle birlikte alacağını düşünenler arasında sinir krizi geçirenler, uzun süren ağlama nöbetlerine yakalananlar oluyordu. İşte böylesi korkunç anlarda bile Çaycı Ali, koridordan elindeki tepsiyle görünüyor, "Üzülmeyin arkadaşlar, hayat devam ediyor, çayı içip güzelleşelim," diyor ve ince belli bardaklardaki çaylarını bizlere paylaştırıyordu. Ali'nin buğusu tüten demli çayları böylesi anlarda kıyametten önceki son bir şenlik gibi gelirdi bana. Hayatın o hoyrat, acımasız öfkesiyle biraz olsun alay etmek, talihsizliklerden biraz zaman çalmak gibi gelirdi. En sonunda elektrikler de kesilmişti gazetede. Karanlık kış günleriydi. Merdivenleri çıkabilmek için çakmak ya da kibrit kullanmak gerekiyordu artık. Yine bir sabah çakmağımı yaktım ve haftalardır temizlenmeyen tuvaletlerden sızan ağır kokuların kapladığı karanlık merdivenlerden ağır ağır çıkıp Ali'nin çay ocağına çıktım. Ali o hep ayakta, her şeye rağmen çalışıp didinen o, bu defa hiçbir şey yapmıyor, sandalyesine oturmuş, kıpırtısız önündeki duvara bakıyordu. Bakışları öylesine kırgındı ki. Sonra çay ocağına, oradaki mavi alevi, o her zaman umut ve düş fısıldayan tebessüme doğru baktım. Yoktu. Ocakta mavi alev yoktu. Çay pişmiyordu. Ateş sönmüştü. Çay yoktu artık bu gazetede. Ali'ye baktım sonra. Ama hiçbir şey diyemedim. O da diyemedi. O duygusal zekasıyla hayatı hepimizden iyi okuyan Ali, aslında çoktan biliyordu böyle olacağını. Ama onu burada, bu mavi alevin yanında duyguları, buradaki hayatına duyduğu sevgi, bizlere ve bu gazeteye duyduğu bağlılık tutmuştu. Yanına yaklaştım. Ayağa kalktı. Sarıldık birbirimize. Hakkını helal et dedim. Helal olsun dedi. Zaten ben de birazdan burayı kapatıp memlekete gidiyorum dedi. Yolun açık olsun dedim. Bir kez daha sarıldık. O gün gazeteden ayrıldım ve bir daha hiç gitmedim. Çaycı Ali'yi yıllar sonra Taksim'de Dımarmara Oteli'nin önünde gördüm. Taksicilik yapıyordu. Beni gördü, yanıma gelip boynuma sarıldı. Hadi gel, sana bir çay söyleyeyim dedi. Mahcup ve tutuktum ona karşı ama yine de söyle dedim. Çayımızı içerken, biliyor musun, hayat her şeye rağmen devam ediyor dedi. Gözlerinde yine incecik bir keder saklıydı. Çaycı Ali ben dahil gazetede çalışan ve ona borcu olan birçok insanın borcunu ebediyen silmişti. Almayacaktı. Israr etmek bir şeyi değiştirmeyecekti. Bir çay daha söyleyeyim mi dedi. Söyle dedim. Söyle. Çünkü çay her şey kötüye gitse de yaşamak güzel şey demekti. Düş ülke. Gece aniden evimde elektrikler kesildi. Sigortadan değildi. Sokağın ucundaki elektrikçiye belki de henüz kapatmamıştır umuduyla koştum. Dükkanın ışıkları yanmıyordu ama kapısı açıktı. İçeri girdim, kimse yoktu dükkanda. Kimse yok mu? Usta, neredesin? Diye seslendim. Bir ara dükkanın arka tarafında yerde metal bir kapağın açık durduğunu fark ettim. Kapağın içinden ışık sızıyordu. Yaklaştım. Delikten bakınca aşağıda insanların dolaştığını gördüm. Yüreğim çarparak ama nedense hiçbir korku ve ürperti yaşamadan merdivenlerden aşağıya indim. Yerin altında bambaşka bir kent kurulmuştu ama yukarıdaki kente hiç benzemiyordu. Evler düz ayak ya bir ya da iki katlıydı. Her yer ağaç ve çiçeklerle kaplıydı. Çocuklar sevinç kahkahaları atarak koşuşup duruyorlardı. Etrafta hiç araba gözükmüyordu. Duvarlarda reklam afişleri, tabelalar, ilanlar yerine çiçeklerle süslenmiş sloganlar yazıyordu. Hayretle ve imrenerek okudum. Herkesin yeteneğine göre, herkesin ihtiyacına göre. İnsanlar eşit doğar ve eşit yaşarlar. Mülkiyet hırsızlıktır. Büyülenmiş gibiydim. Çevremdeki insanlara bakınca şaşkınlığım daha da çoğaldı. Bizim sokaktan yüzüne aşina olduğum çırakları gördüm önce. O yukarıdaki şehirde tedirgin, sıkıntılı, mutsuz çıraklar burada, bu dış ülkede son derece kendilerinden emin, neşeli ve gururlu görünüyorlardı. Köşe başındaki inşaatta çalışan amelelerle karşılaştım. Onlar da burada son derece onurlu ve mutluydular. Son ırgatlar, yanaşmalar, hamallar, kapıcı çocukları, otobüs ve minibüs muavinleri, sucular, komiler, sokak müzisyenleri, balıkçılar, işportacılar, tamirciler, yukarıdaki hayatta tutunamayan insanlar geçti. Onları daha önce hiç görmediğim yüzleriyle görüyordum. Her halleriyle burada yaşamaktan onur duydukları belliydi. Kendileriyle barışıktılar. Gözleri sevgi, anlayış ve gururla parlıyordu. Bir ara uzaktan beni bu dış ülkeye sürükleyen elektrik tamircisini gördüm. Onun da gözleri mutlulukla parıldıyordu. Ama beni bir anda karşısında görünce gözlerindeki pırıltı yerini kaygıya bıraktı. "Siz burada ne arıyorsunuz?" diye sordu adeta kekeleyerek. "Sizi arıyordum. Evde bir arıza oldu. Dükkanın kapısı aralıktı. Metal kapak da açıktı." "Burası düş gibi bir yer. Anlatır mısınız neler oluyor burada?" dedim. Usta önce bocaladı. Ne diyeceğini şaşırdı. Orayı benimle birlikte ilk kez görüyormuş gibi merak ve hayranlıkla süzdü. Ama galiba yalan söylemek de hoş karşılanmıyordu burada. Mahcup bir tavırla "biz burada sosyalizmi kurduk" dedi. O an adeta sımsıcak bir su damarlarıma pompalanmış gibiydi. Yüzümün alev alev yandığını hissettim. "Sosyalizm mi? Peki ne kadar zaman oldu?" diye sordum çocuksu bir heyecanla. Heyecanımı anlayışla ama gizlemediği bir gururla gülümseyerek karşılık verdi. "Çok uzun yıllar oldu. Ben de tam olarak hatırlamıyorum. Bizim gibilerin yukarıdaki hayata dayanması mümkün değildi. Sizlerden habersiz burayı yarattık. Yukarıdaki çıkarcı ilişkilere, baskılara, rekabete ve yolsuzluklara katlanamaz hale gelince hemen buraya geliriz. Burada yeniden insanlığımızı hatırlarız. İnsanoğlunun iyi, sevecen, mutlu bir varlık olduğunu burada anlar. Biraz olsun moral ve sevgi depoladıktan sonra yine yukarıya çıkarız." Haksızlığa uğramış, dışlanmış gibi hissetmiştim kendimi. Hiç düşünmeden, "burası olağanüstü bir yer. Peki ama neden burayı bizden gizlediniz?" Usta beni gördüğü anda yaşadığı kaygılı halini üzerinden atmıştı. Hüzün dolu bir bilgelikle gülümseyerek, "siz okumuşlar bizlerden çok farklısınız ve hep farklı olmak için çabaladınız bugüne dek. Bizim kaderimizi paylaşmamak için düzenin bütün imkanlarını kullanarak ve inat ederek okullar bitirdiniz. Bizlerden uzaklaşmak ve üzerimizde güç kullanabilmek için. Siz okumuş, ayrıcalıklı, seçkin insanlar bizlerle birlikte ortak bir şekilde bir şey yapmak istemezsiniz. Sizlere burada yerin altında sosyalizmi kuruyoruz deseydik hemen gelir ama bir süre sonra bize hakim olmak için ayrıcalıklarınızı, imtiyazlarınızı burada da isterdiniz. Bizi buna boyun eğmeye mecbur ederdiniz." Elektrik tamircisi konuşurken bir taraftan da bütün dikkatiyle yüzümü inceliyor, duygularımı anlamaya çalışıyordu. Bir an durdu ve gözlerini gözlerimden ayırmadan, "Gerçekten burada yaşamak istiyor musunuz?" diye sordu. "Evet," dedim. "Elbette yaşamak isterdim. Yukarısı korkunç, dayanmak mümkün değil." "Öyleyse," dedi, "yazarlarınızın size sağladığı ayrıcalıkları reddedin. Bugüne dek kazandığınız tüm başarılarınızı da, kitaplarınızı ve yazılarınızı isimsiz yazın." "Hayır," dedim ani bir öfkeyle. "Bunları benden isteyemezsiniz. Ne elde ettiysem alnımın teriyle elde ettim. Neden kitaplarımda ve yazılarımda ismimi kullanmayayım? Hani sizlerin emeğe saygınız vardı?" Usta bu direncimi bekliyor olmalıydı ki hiç şaşırmadı. Gayet sakin, "yazar olarak kazandığınız ayrıcalıkları ve başarıları şu an dayanamadığınızı söylediğiniz bu düzende kazandınız. Baştan aşağı zorbalık, eşitsizlik ve çürümenin hakim olduğu yukarıdaki düzende. Orada kazandığınız ayrıcalıkları ve sözüm ona başarıları nasıl savunur korumak istersiniz? İsim kullanarak kitap ve yazı yazmaya gelince, siz bir yerlere gelmiş yazarların yukarıdaki toplumda rekabeti ve gerilimi bir kat daha artırdığınızı bilmiyor musunuz? Sizin yerinizde olmak isteyen yüz binlerce genç var ve birçoğu en az sizin kadar yetenekli. Ama aralarından çok az kişiyle birlikte siz de sıyrılmışsınız. Bu karşı olduğunuz düzenin ilişkilerinden yararlanıp olanakları lehinize çevirmiş, inadınız ve biraz da şansınız sayesinde bu noktaya gelmişsiniz. Başarı ve ayrıcalık kazandıkça da yeni ızdıraplara, haksızlıklara, yeni gerilimlere neden oluyorsunuz. Biliyorum, siz muhalif yazılar yazdığınızı, özgürlük ve eşitlik için çabaladığınızı söyleyeceksiniz. Ama boş laflar bunlar. Siz bu yazılarla başarı ve ayrıcalık kazandıkça kazanan sadece bu aşağılık sistem olur. Başka hiçbir şey değil. Hele düşlediğiniz sosyalizm hiç değil. Şimdi anladınız mı beni? Burada sizin yeni ayrıcalıklar ve başarılar kazanarak yukarıdaki gibi gerilim, kıskançlık ve rekabet ortamı yaratmanızı istemiyoruz. Okumuşların, seçkinlerin üzerimizde etkili olmasına izin vermeyiz. Buradaki insanların çoğu ya ilkokuldan terk ya da orta ikiden belgelidir. Bunlar benim çok önceden beri düşündüğüm ama bilinçaltımın en derin, en karanlık köşelerine gizlediğim düşüncelerdi. Bu düşüncelerimle yüzleşmekten hep korkmuştum, şimdi olduğu gibi. Bu yüzden bastırdığı korkularıyla ansızın karşılaşan insanlar gibi bu duygularımın üzerine hemen örtmüş ve kendimi gizlemeye başlamıştım. İzin verin bu teklifinizi düşüneyim dedim ustaya. Ve bu yerin altındaki düş ülkeden çıkıp karanlıklar içindeki evime doğru yürümeye başladım. Yukarıdaki bu dünya, yerin altındaki düş ülkeyi gördükten sonra artık daha bir acımasız ve anlamsız gözüküyordu gözüme. Ama yine de bu düş ülkeye kavuşabilmek için bu karanlık yerde kazandığım başarı ve ayrıcalıkları terk etmeye hazır hissetmiyordum kendimi. İsimsiz kitap ve yazı yazmaya. Demek ki henüz aşağıdaki o düş ülkede yaşamaya hazır değildim. Salih abi. Salih abi merhametliydi. Çoğu kez meyhaneden hemen herkes kalkıp gittikten sonra bir tek bizim masamızı bekleyen ve yorgunluktan mecalsiz kalmış, uykulu gözlerle bir an önce bizimle gitmemizi bekleyen ama bir şey söylemeye dili varmayan tedirgin garsonları, utangaç komileri önce o fark eder, hadi arkadaşlar kalkalım, çocuklar bizi bekliyor, bakın hepsi nasıl da yorgun, biz içkimize, sohbetimize sahilde devam ederiz derdi hep. Onun kadar merhametli olamadığımız için kendimize değil, için için ona kızardık sanki. Bizden 5-6 yaş büyüktü Salih abi. Sık sık iş değiştirirdi. Tuhaftı, uyumsuzdu, okumamıştı, kimsesi yoktu. Hiçbir işle dikiş tutturamazdı. İşten çıkartıldığında ise kimseyi suçlamazdı. Sadece yanlış zaman, yanlış insan derdi. Kötü bir zamanda dünyaya geldiğini düşünürdü. Geniş yakalı eski moda gömlekler giyerdi ve gökyüzünü saatlerce seyrederdi. Onun kadar gökyüzüne güzel ve derin bir özlemle bakan insan görmemiştim hiç. Sanki yaşadığı ve delice sevdiği bu dünya, bu hayat bir hapishaneymiş, gökyüzünde bu dünyadan kaçacak bir pencere, bir dehliz bulmuş gibi sır dolu bir dikkatle bakardı. Her şeye, herkese karşı çok dikkatli bir insandı Salih abi. Bizler gibi sadece kendisiyle meşgul değildi. Gözlere dikkat ederdi o, ellere, ayakkabı bağlarına. Eski evlerin kapılarına, kapıların üzerindeki işaretlere, yürüyüşlere, endişelere, kuşlara, gizli akıtılan gözyaşlarına, telaşlara, yunuslara, mucizelere, düşen cemrelere, gizli kahramanlıklara, sahipsiz inceliklere dikkat ederdi. O cömert dikkati boğmazdı kimseyi. Masada aramızdan birinin kalbi mi kırıldı, birimiz gözyaşını saklamak için tuvalete mi gizlendi, iki insan o gece birlikte olmaya mı karar verdiler, ilk o hissederdi. Aniden kaybolurdu o. Hep kendimizle meşgul olduğumuzdan onun ne zaman kalkıp gittiğini çoğu kez fark etmezdik. Sonra birden elinde mevsimlere, mevsimlerin sezgilerine göre menekşeler, sarı güller, nergisler, papatyalar, yaseminlerle ve sevinçli bir telaşla çıka gelir kalbi kırılanı, gözyaşını gizli akıtanı, birlikte sevgi yolculuğuna çıkmaya o gece karar verenleri sonsuz ve şefkatle uzatırdı. Saat gecenin kaçı olursa olsun. Kimi günler o çok eski şişe gibi gözlüklerini takıp 8'e 10'a katlayıp ceplerine sıkıştırdığı, bumburuşuk mektup kağıtlarına kargacık burgacık yazdığı şiirlerden okurdu. Ömer Hayyam'dan fahişelere aşk şiirlerini yazan, tutulamayan şair Muammer Hacıoğlu'ndan, Ümit Yaşar'dan, şiir okurken sesi titrer, gözleri dolardı. Hatta arada sırada kendi yazdıklarını da okurdu. Cahide Sonku'ya yazdığı bir şiiri vardı ki onu okurken kendinden geçerdi. Kötü bir şiirdi ama çok içtendi. Cahide Sonku'ya balık pazarında, Beyoğlu'nda o çok perişan, kirli, o yaşlı haliyle ne zaman rastlasa hemen hazır ola geçer, selam olsun vazgeçmişlere, selam olsun sevdalı insanlara deyip asker selamına dururmuş. Askerlik yapmamıştı ve hayatında karşısında hazır oda durduğu tek insanın Cahide Sonku olduğunu söylerdi. Kendisini överek anlattığı tek anısıydı bu. Peki, her şeye ve herkese dikkatle bakan, hayattan istifa ettiği için sezgileri son derece gelişmiş olan Salih abi, aslında ondan gizliden gizliye çekindiğimizi ve onu bir türlü kendimize yakın hissedemediğimizi, hatta aramızdan bazılarının onun o eski moda kibarlığını bile hesaplı bulduğunu hissetmiyor muydu? Hissediyordu sanıyorum. O onu sevmek isteyip de bir türlü sevemeyişimi de fark ediyordu büyük ihtimalle. Başarısız da olsak onu sevmek isteyişimiz bile belki de yetiyordu ona. Kim bilir belki de bizde, bizim kendimizde göremediğimiz, görmek için hiç uğraşmadığımız, belki de ölene dek göremeyeceğimiz özellikler, gizler, derinlikler keşfetmişti. Ama bunları bize hiç söyleyemedi. Çünkü izin vermedik buna. Bir hafta sonu hep birlikte şehir dışına vardı. Giderken herkes çok neşeli gözüküyordu. Ama dönüşte insanlar arasında garip bir gerginlik ortaya çıkmıştı. Suratlar asılmış, etrafa kuşkuyla bakan arkadaşlarımız üçer beşer gruplar oluşturmuş, sanki zehirli bir söylentiyi kulaktan kulağa dolaştırarak çoğaltıyorlardı. Sonunda benim de kulağıma geldi bu zehirli söylenti. Salih abi İbne'ymiş. Aramızdaki hemen herkes bu söylentiye inanmaya hazır, sanki çok önceden böyle bir şeyi bekliyor gibiydi. Bu söylentiyle Salih abinin hayatımızdaki önemi, bizim için yaptıkları, hatta onu sevme çabamız bile bir anda sanki hiç olmamışçasına anlamını yitirmişti. Dağ köyüne pikniğe girerken Salih abinin yanında oturan bir arkadaşımız uykusu gelince farkında olmadan başını Salih abinin omzuna dayamış hafifçe. Salih abi ise bu arkadaşımızın elini tutmuş ve bir süre okşamış. Arkadaşımız uykuyla uyanıklık arası fark etmiş ama elini hemen çekememiş. Salih abinin elini neden okşadığını önce pek anlamamış. Yanlış hüküm vermekten çekinmiş. Neden okşadığı, yanlış hüküm vermek. Hep o arkadaşın soruları, cümleleri. Ve sonra bütün bu tereddütler, belirsiz endişeler bir anda kesin bir yargıya dönüştü. Salih abi İbne. Oysa aramızda eşcinsellere karşı böylesi yargılayıcı, dışlayıcı bir tutum sergileyen olmamıştı hiç. Aksine hayatımıza giren eşcinsellere anlayışlı ve açık davranmakla gizli bir övünç duyardık. Omzuna başını dayayan birinin elini tutup o şiş parmaklarıyla okşadı diye birdenbire nasıl İbne olmuş ve neden aramızdan dışlanmıştı Salih abi? Çünkü o bize göre bir amacı, bir işi olan saygın bir eşcinsel değildi. Eğitimsizdi, kimsesizdi. Bize göre ortaya bir şey koymamıştı. Üstelik tuhaf biriydi. Hiçbir şey olmak istemiyordu mesela. Çünkü bize göre, öğrendiklerimize göre her şeye dikkat etmek, mucizelerin peşinde olmak, gökyüzünü büyük bir incelikle seyretmek, gecenin en geç saatinde nerede hangi çiçek satılmaktadır, hangi çiçekçi açıktır bunları bilmek, vazgeçmiş olmak, vazgeçmişlerin önünde hazır ola geçip selam durmak, kimseyi yargılamadan anlamaya çalışmak başlı başına bir amaç olamazdı. Bize öğrettiklerine göre kimsesiz kuşlara avuçla su vermekte, zehirlenmiş köpeklere yüreği ağzında sarımsaklı yoğurt yedirmekte başlı başına bir amaç hiç olamazdı zaten. Ürkütürdü bizi Salih abi. Geniş yakalı eski gömlekleri, hiçbir yere ait olmayışı, şiş parmakları, şişe dibi gözlükleri, hayattan hiçbir şey beklemeyişi, kendisiyle dalga geçmesi, buruşuk mektup kağıtlarına yazdığı şiirleri, bizim kendimize göstermediğimiz dikkati, özeni onun bize göstermesi ürkütürdü bizi. Belki de irademizin, yörüngemizin dışında oluş ürkütüyordu bizi. Bu yüzden onu birbirimize yargıladığımız gibi yargılayamazdık. O ne rakibimizdi, ne de ona bir işimiz düşebilirdi. Bu yüzden zamanımızı çaldığını, kafamızı karıştırdığını geçiriyorduk içimizden. Bütün o muhalif, sıra dışı sözlerimizin, tavırlarımızın altında böyle yaşanmaz, böyle bir insan olamaz diye düşünüyorduk. Onu bir türlü sevemediğimizi üzüldüğümüzü sanırken aslında bir taraftan onda gizli bir günah arıyorduk. Çünkü bizi rahatsız edecek kadar dürüst ve zararsız biriydi. Bir günah bulunmuştu sonunda. Omzunu başına dayayan kendi cinsinden birinin elini okşamak. İnanın elini okşadığı aramızdan bir kız olsaydı da bu suçlamalar pek değişmezdi. Bir yabancı, bir vazgeçmiş, bir amaçsızsan, üstelik kimsenin rakibi değil ve kimseyi yargılamıyorsan bundan büyük bir suç mu olurdu? Peki bizler kimlerdik? Nefret ettiğimiz işlerde, ofislerde çalışıyor, benimsemediğimiz dergilerde, gazetelerde yazıyor, bitirmek isteyip de bir türlü bitiremediğimiz ilişkileri sürdürüyor, kopmak istesek bile bir türlü kopamadığımız çevrelerde, şehirlerde hayatımızı tekrar edip duruyorduk. Ama başkalarına, dışarıya önemli bir işimiz, belli bir amacımız varmış gibi göstermeyi özel bir çaba harcıyorduk. O günden sonra Salih abiyi kimse ne bir meyhaneye ne de bir geziye çağırdı. Geldiğinde ise soğuk davrandılar. O ise hiç savunmadı kendini. Bir keresinde oturduğumuz masaya geldi. Yüzünde yine aynı bağışlayıcı tebessüm vardı. Sağ elini kalbine götürdü, hafifçe eğildi ve selam olsun vazgeçmişlere, selam olsun sevdalı insanlara deyip gitti. Bir daha da ortalıkta hiç gözükmedi. Aradan aylar geçti, yaz bitti, sonbahardı. Zalim kış günlerinden biriydi. Evdeydim. Pencereden lapa lapa karın yağışını seyrediyordum. Çok tuhaftı. Pencereden karın yağışını seyrederken aklıma Salih abi düşmüştü. Bu havada nerede olabileceğini düşündüğüm sırada telefonum çaldı. Arayan gazeteci bir arkadaşımdı. Salih abi için ne kadar üzüldüğümü biliyordu. Salih abiyi son kez görmek istiyorsan hemen taksiye atla gel dedi. Yine her zaman olduğu gibi şişe divi gözlükleriyle gökyüzüne, güzel ve sonsuz bir özlemle, yaşadığı ve delice sevdiği bu dünya, bu hayat sanki bir hapishaneymiş, sanki gökyüzünde bu dünyadan kaçacak bir pencere, gizli bir dehliz bulabilecekmiş gibi sır dolu bir dikkatle bakıyordu. Yaz geceleri hep birlikte içki içtiğimiz ama kışları kapalı olan meyhanenin önündeki sokağın kenarına kurduğu koca masada tek başına oturuyordu. Çırılçıplaktı. Hayatı belki ilk kez protesto etmek için elbiselerini ateşte yakmıştı. Masasındaki menekşeler, sarı güller, nergisler kar altındaydı. Elinde de bir rakı kadehi tutuyordu. Üzerine lapa lapa kar yağıyordu. Kar, şişe dibi gözlüklerinin üzerini neredeyse tamamen örtmüştü, kadehinin üzerini de. O korkunç soğukta bile yüzündeki ifade yine her zaman olduğu gibi bağışlayıcıydı. Donmuştu Salih abi. Söylesene, sana ne yaptık biz? Sana ne yaptık biz? Aramızda bir tek sen çalışırdın. Alışverişe gider, yemekleri yapar, ortalığı sensiler süpürürdün. Bizse sadece konuşurduk sabahlara dek. Birbirimizin sözünü kese kese, kimseleri dinlemeden, sadece kendimize ne diyeceğini düşünerek ve durup nefes almadan bilinçlerimizi sivriltip sivriltip konuşurduk. Konuşurduk sonsuz ve dinmek bilmeyen bir bencillikle. Benliğimiz sanki bir kuyunun dibinde sıkışıp kalmış ya da karanlık bir mağaranın dehlizlerinde kaybolmuş da konuşursak, hem de herkesten daha çok ve daha etkin konuşursak, o sıkışıp kalmış ya da kaybolmuş benliğimizi oradan kurtarabilecekmiş gibiydik. Konuşurduk çevremizde olup biten hiçbir şeyi fark etmeden. Sense mutfakta bir başına bulaşıkları yıkarken hiç haline yazıklanmaz, sadece bizim söylediklerimize kulağını verirdin büyük bir dikkatle. Gurur duyardın bizimle. Bizim akıcı, güzel sözlerimizin hayatın ve dünyanın sırlarını aydınlatacağını, insanların acılara ve dinmek bilmeyen dertlerine çözüm olacağını sanırdın. Bize ne yapsan yetmezdi sana. Kahvelerimizi yaparken, köpüklerin fısıltısını beklerken hep şöyle fısıldardın. Onlar için daha çok emek harcamalıyım, daha çok şey yapmalıyım. Biliyorum yetmiyorum onlara ama iyi niyetimi anlar onlar benim. Bu kadar güzel konuşan, bu kadar güzel düşünen insanlar benim içtenliğimi, onları her saniye düşündüğümü, üzerlerine titrediğimi mutlaka bilirler. Ah, sana ne yaptık biz? Bizim o güzel, akıcı, etkin konuşmalarımızı kafanda öyle büyütür, bizi öyle yüksek yerlere koyardın ki, her sabah kahvaltı hazırlamak için hepimizden önce uyandığında, bu dünyadaki kendini hatırladığında, kendinle yüzleştiğinde, ilk aklına hepimizden daha az kitap okuduğun gelirdi. Kültürel yetersizliğin, bu uçsuz bucaksız felsefe tarihi, klasikler, sosyalist tarih, dilinin bile dönmediği karmaşık kavramlar, isimlerini hiçbir yerde duymadığın filozoflar gelirdi aklına. Bunları bilmediğin için içindeki sevginin eksik olduğunu düşünürdün sen. Bizi, kendini ve hayatı hep gerektiğinden daha az sevdiğini ve bize, kendine, hayata karşı hep eksik hissederdin. Uyanır uyanmaz hayat yüzüne çarpardı, sendeletirdi seni. Uyandığında seninle beraber uyanan bu derin utancını bastırabilmek için bütün gücünle işine verirdin kendini. Sobayı yakar, bakkala gider, çayı hazırlar, sofrayı mükemmel bir şekilde donatır, sonra da bizi hayatın sırlarını uyandırır gibi büyük bir özenle ve sevgiyle uyandırırdın. Söylesene, sana ne yaptık biz? Bir akşam biz yine sonsuz ve dinmek bilmeyen bu kışkırtılmış arzularımızla konuşurken, sen yine mutfaktan bizlere bir şeyler taşırken, konu bir ara üniversitelerdeki faşist öğrencilere gelmişti. Durup dinliyordun bizi. Bir taraftan da masamıza tabakları yerleştiriyordun. Sonra ansızın biliyor musunuz arkadaşlar diye lafa girdin. Ben bu faşist dediklerinize çok acıyorum. Üzülüyorum onlara. Neden böyle yanlış şeylere inanıyorlar? Onları ikna etsek, mesela bir akşam birkaçını bu eve getirsek, konuşsak, düşüncelerinin yanlış olduğunu söylesek, onlar da bizlere katılsalar ne iyi olur? Evet, sen bunları söylediğinde sanki bulunduğumuz odaya bomba düşmüş gibi olmuştu. Şaşkınlıkla sana bakıyorduk. Faşistleri üzülmek, onlara acımak öyle mi? Üstelik onları buraya, evimize çağırmak. Durmadan bize yemek hazırladığın, bulaşık yıkadığın mutfakta yalnız kala kala çıldırmış olmalıydın. Bir faşiste acımak ancak çıldırmış olanların aklından geçebilirdi.